haftanın vaazı, Mesih'in sevgisi bizi zorluyor. 2. Korintliler 5. bölüm 11-17.
Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. İncil'e baktığımda Pavlus'a hayran kalıyorum. O kadar fazla Rab için çalıştı, o kadar fazla Rab için acılar çekti. Doğrudan hayran kalıyorum. Her şey dayandı. Açlık olsun, taşlanmak olsun, yolculuklarda, eğlenmeklerde, dövülmeklerde, her şeye dayandı. Hiç ağzını açmadı. Ama bir konuya gelince okuyoruz nasıl gerçekten etkilendi. Gerçekten ona bed geldi. Gerçekten ona çok fena geldi. Ona zor geldi. O Korintos, Efesos gibi kasabalarda bir sürü topluluklar kurdu. Ve nerede kendisi topluluklar kurdu? Tam oraya sahte muallimler sızdı toplantının içinde. Onun arkasından o gittikten sonra başka imanlılar dağıldı, muallimler dağıldı. Ve Pavlus'un adını batırmaya ve onun hatırını bozmaya çalıştılar. İmanlıları poşuturdular ve Pavlus'a karşı onları düşman yaptılar. Öyle bir şey insanın başına gelirse sanıyorum bu çok acı bir şey. Bütün bedensel acılardan daha zor gelecek insana, değil mi? Ve Pavlus'un yazdıklarında bu belli oluyor. Gerçekten bu acı bir şey. Sen hayatını döküyorsun, bütün gücünü veriyorsun bir grup insanlara, arkadaşlara. Onlara derinden, yürekten bağlanıyorsun. Ondan sonra aynı kişiler sana karşı dönsünler. Daha acı bir şey yok sanıyorum. Bir düşmanın vuruşunu, bir düşmanın düşmanlığını. Tamam, buna razı geliyorum. Bunu bekliyoruz zaten. Ama dostlar bunu yapsın. Ondan daha acı bir şey yok. Şimdi okuyacağımız parçada, özellikle 2. Korintoslar mektubunda bunu görüyoruz. Nasıl uğraşıyor? Onları yerinden, onların yüreklerini, gönüllerini yeniden kazansın diye uğraşıyor. Ve buna karşı Pavlus kendi çalışma metodunu anlattırıyor. Anlatıyor hangi düşünceyle Rab için işlermiş. Acaba onun içindeki güç neydi? Bu kadar zahmetler çeksin, bu kadar işler yapsın. Ve bu bizim için önemli. Sen elbette bir Pavlus değilsin, sen belki bir apostol değilsin. Ama sen aynı Mesih'e iman ediyorsun, aynı Rab'be hizmet ediyorsun, öyle değil mi? Umarım ediyorsun. Ve bugün okumak istiyorum. 2. Korintliler mektubundan 5. bölümden, ayet 11'den aşağı. Şöyle diyor. Ve madem biliyoruz Rab'den korkmak neymiş, insanları inandırmaya çalışıyoruz. Allah biliyor biz neyiz ve umut ediyorum siz de duygularınızda bunu biliyorsunuz. Çünkü ikinci defa kendimi size tanıştırmak istemiyoruz ama size fırsat veriyoruz bizimle övünesiniz. Bununla bazı kişilere cevap verebilirsiniz. Onlar değil yürekten şeylere ancak görünen şeylere övünüyorlar. Kendimizi değil miyiz? O vakit Allah içindir. Aklımız başımızda mı? O vakit sizin içindir. Çünkü Mesih'in sevgisi bizi zorluyor. Artık şöyle düşünüyoruz. Madem bir kişi herkes için öldü, o zaman herkes öldü. Ve o herkes için öldü. Öyle ki yaşayanlar da artık kendilerine yaşamasınlar ama onlar için ölmüş ve dirilmiş olan kişiye yaşasınlar. Öylelikle artık hiç kimseye bedence tanımıyoruz. Eskiden Mesih'i bile bedence tanırdık. Ama artık onu öyle tanımıyoruz. Demek bir kişi Mesih'ti midir? O vakit yeni bir insandır. Eski şeyler ortadan kayboldu. Artık yeni şeyler geldi. Evet, bugünkü tekstimiz bize kuraj versin. Ve ne gördük de? 4 tane büyük hakikat görüyoruz. Birincisi, Allah korkusu yolun başlangıcıdır. Pavlus anlattırıyor, nasıl insanlara davranıyor, nasıl kişileri çağırıyor, hangi metotla, ne anlattırıyor onlara. Ve diyor ki, ve madem biliyoruz, Rab'den korkmak neymiş, insanları inandırmaya çalışıyoruz, değil mi? Demek Pavlus'un en birinci motivasyası, ne için konuşuyor imansızlara? Diyor ki, Allah'tan korkun. Birinci şey bu. 3 defa mezmurlarda ve Süleyman'ın özdeyişlerinde diyor ki, Rab korkusu bilginin temelidir. Nasıl bir ev temelsiz durmazsa, herhangi bir insanın inanışı, inancı, dini diyelim, duramaz. Eğer temel olarak Rabbin korkusu yoksa. Yani Allah hakkında bir şey anlamak ve öğrenmek istersen, birinci olarak ondan korkmak lazım. Ve Pavlus diyor ki, madem biz bunu biliyoruz, Allah ne kadar korkunçtur, o yüzden kişileri inandırmaya, Mesih'in haberini yaymaya çalışıyoruz. Romalılar mektubunda okuduk mu? Pavlus kendi öğretişini A'den Z'ye anlattırıyor. Ama o da başlamıyor şöyle, hani bilirsiniz İsa seni kurtarıyor. Hayır. 3 bölüm boyunca, bölüm 1'den 3'e kadar uzun uzun anlattırıyor başka bir tema. Anlatmıyor İsa ne kadar fayda getiriyor sana. Anlatmıyor kurtuluş nedir. Hayır. İlk önce insanlar lazım başka bir şey işitsinler. O da nedir? 3 bölüm boyunca anlattırıyor ki herkes günahlıdır. Doğru olan tek bir kişi yok yeryüzünde. Herkes işlediği günah yüzünden Allah önünde ölümünü hak ediyor. İnsanlara lazım bunu duysunlar. Rab biliyor ki bu ders insanların kafasına çok zor giriyor. Çok iyi biliyor bunu. İnsanların kafaları kalın. Girmiyor. Allah'tan korkmak istemiyorlar. Tamam mı? Kendi günahlarını görmek istemiyorlar. Hayır, ben doğruyum. Azıcık günahım var diyorlar. Ama Pavlus en önce başka bir haber veriyor. Hayır, biraz günah değil. Sen 100% günahlısın. Arkadaş, sen burada otururken bu sabah sen bunu anladın mı? Daha devam etmiyoruz. Sen bunu daha anlamadıysan, sen daha kendini biraz günahlı sanarsan, o zaman sen daha hiçbir şey anlamama. Birinci ders, Rab Pavlus'un ağzından diyor ki budur. Evet. 1400 sene Allah uğraştı, bir halk seçti, yeryüzünde büyük bir mektep açtı sanki. Ve 1400 sene bu halkla uğraştı. Bu halkın kafasına sokmaya çalıştı tek bir ders. Ben kutsalım, onun için siz de kutsal olacaksınız. O kadar. Ama kişinin kafalarına girdi mi? Ve kim gerçekten uğraştıysa Allah'ın buyruklarını yerine getirmeye, o bir gün anlayacak, ben yapamıyorum, zayıfım, bana bir kurtarıcı lazım. Demek ki imansızların duymak lazım olduğu gereken şey budur. Değil şimdi, İsa seni kurtarıyor, bu sonra. Ama ilk önce imansızlar lazım işitsinler ki, sen günahlısın. Galatyalı 3. bölümde ayet 24'te Pavlus çok güzel anlattırıyor. Allah kanunun ne işiydi? Yani ne işi var idi? Ne amaçtan verildi? Ve diyor ki böylelikle kanun bizim için bir terbiyeci oldu. Bizi Mesih'e getirsin öyle ki ondan sonra imanla doğru sayılalım. Çok derin bir ayet. Ne diyor? Kanun neymiş? Bir terbiyeci. Aslında o da yazıyor ki kanun bir pedagogos imiş. Grekçe'de öyle yazıyor. Pedagogos. P sözü, pais demek kızan. Gogos kendine getirmek. Demek ki pedagogos okumuş, kültürlü bir köleydi, bir ropeydi. Zengin hanelerin evlerinde böyle okumuş köleler vardı. Ve bu kölelerin görevi neydi? Kızanları her gün mektebe getirmek ve orada muallimlere teslim etmek. Asıl pedagogos ders vermiyor, o sadece kızanları alıp götürürdü mektebi ve geri alırdı, tamam mı? Asıl öğretmen başkaydı. Bugün bu söz pedagog başka bir anlam kazandı, değil mi? Bugün pedagog dersek sanki muallim gibi bir şey ama eskiden aslında öyle değildi. Ve Pavlus diyor ki, bu kanun, Musa'nın kanunu, Allah'ın kanunu bizi Mesih'e götürecekti. Ondan sonra asıl muallimin dibinde oturup asıl muallimden ders alacağız. O da İsa Mesih'tir. Musa'nın kanunu bize asıl ders veremez. Muallim İsa Mesih'tir. Ama ona gelmek için bir kişi lazım, bir yol lazım. O da kanundur. Allah'ın kanunudur. Ve bu çok önemli. Biz bugün kişileri İsa'ya getiriyoruz sanki ama kanun öğretilmiyoruz onlara. Allah'ın kanunları var diye onlara öğretilmiyoruz. Bir kişi Allah'ın kanununu anlamazsa imanlı olamaz. Bunu 100% diyebilirim. Bir kişi Allah'ın kanununu anlamazsa İsa Mesih'e iman edemez. İmanlı olamaz. Kimse kanunu yerine getirmekle imanlı olmuyor. Bunu söylemiyoruz. Ama kanunu anlamazsak ihtiyaç hissetmeyeceğiz. Bir kişi bizi kurtarsın diye. Sen anladın mı Allah kanunu ne demek? Sen bunu iyice anladın mı? Kanun sözü ne demek? İnsanların kanunlarını anlıyoruz. Ama Allah'ta bir kanun var diye anladın mı? Çoğu kişiler din, religya denildi mi, kanun diye bir şey düşünmüyorlar. Allah yumuşak diyorlar. Allah affedicidir diyor. Hayır. 1400 sene onların kafalarına sokmak istediği tek bir hakikat, bir kanun var. En ufak bir örnek. Ne diyor Musa'nın kanunu? Yalan söylemeyeceksin. Bu bir teklif değil. Bu bir pretlojeniye değil. Bu bir nasihat değil. Rab demiyor, yalan söylemesin daha iyi olur. Rab demiyor, çocuğum bak şimdi, iyi değil yalan söylesin. Öyle demiyor. Bir kanundur. Nasıl devlet bir kanun koyuyor, o kadar. Rab diyor ki, yalan söylemeyeceksin. Bu kesin bir kanun. Ve nerede yazıyor, katillik yapmayacaksın? Aynı sayfada, aynı ayetlerde yazıyor, yalan söylemeyeceksin. Aynı biçimde suçlu olursun eğer yalan söylersin. Kesin bir sonuç var. Kanundan başka bir yol yok İsa'ya gelmek için. Ama ne yazık ki bugünlerde bu artık pek yapılmıyor. Biz lazım olalım bu Sodom kasabasına gelen o iki melek gibi. Hatırlıyorsunuz nasıl bir haber yaydılar. Lut'un evine daldıkları zaman dediler ki hemen buradan uzaklaşın. Çünkü Rab bu kasabayı yok etmek üzere. Öyle yazıyor Yaratılış 19-14. Değil mi? Biz imansızlara lazım öyle konuşalım. Bak bu dünya batacak. Bu dünya yakılacak. Allah bu dünya yeryüzüne korkunç bir davalama günü getirecek. Ondan kurtulmak istiyor musun? Böyle lazım konuşalım. Madem biliyoruz Rab'den korkmak neymiş? İnsanları inandırmaya çalışıyoruz. Tekstimiz bu. Bakalım İncil'de insanlar nasıl vaaz ederdiler ilk apostollar ve İsa Mesih'in müjdecileri. Petrus nasıl konuştu? Apostolların İşleri 2 ayet 40. Dedi ki, kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın. Büyük bir haber. Demedi, İsa iman edin her şey güzel olacak. Hayır. Birinci olarak dedi ki, kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın. Stefanus, onun düşmanları nasıl anlattılar? Çünkü işittik nasıl dedi, o Nasıralı İsa bu yeri yok edecekmiş. Demek Stefanus'un haberi neydi? İsa tezlerde gelecek ve Yeruşalim kasabasını yakacak, yok edecek. Nerede tatlı İsa? Nerede merhamet? Nerede yumuşaklık? Öyle bir şey vaz etmediler. Ve Pavlus, Apostolların İşleri 17. bölümde, Atina kasabasında şöyle konuşuyor. Tanrı diyor, cahillik zamanlarını görmemezlikten geldi. Ama şimdi insanlara bildiriyor ki, her yerde herkes tövbe etsin. Çünkü bir gün seçti, o günde dünyayı doğrulukla davalayacak. Bakın, Atina kasabasında öyle konuştu. Rab bu dünyayı yakacak, yargılayacak. Ona göre merke alın, yani ayağınızı denk alın. Haberimiz bu lazım olsun. Evet, madem biliyoruz Rab'den korkmak neymiş, insanları inandırmaya çalışıyoruz. İmansızlara lazım Allah'ın sertliğini anlatalım. Lazım Allah'ın yani yakıcılığını anlatıralım. İmanlılara lazım başka konuşalım. Evet, bugünlerde maalesef öyle yapılmıyor. Bugünlerde biz nasıl konuşuyoruz imansızlara? Hemen anlattırıyoruz İsa ne kadar güzelmiş, ne kadar fayda getirirmiş. Öyle değil mi? Asıl İncil'i haberini sanki kaybettik. Tamam mı? Sanki insanlara böyle kandırıyoruz. Cennete gitmek için İsa lazım. İsa seni kurtarır. Bunlar hepsi yanlış değil ama sırası yanlış. Önce insan lazım duysun Allah'ın kanunu. Tamam. Kişilere sanki hemen böyle kandırmaya, inandırmaya çalışıyoruz. Ve daha fazlası bile bunu söylemiyorlar. Hani cennete gitmek bile artık unutuldu. Hayır, o bile yok. Sonsuz yaşam bile unutuldu. Daha fazla bugün başka diyorlar. İsa şifa veriyor. İsa sana kızam veriyor. İsa seni zengin edecek. Yeryüzünde bereketleneceksin. Ne zaman imanlı radyo açarsan, ne zaman imanlı sayfalarını açarsan, %80% böyle konuşuyorlar. Başka da abi, bu aynı haberi biraz daha güzel opakovka yapıyorlar, sarıyorlar sanki. Diyorlar ki, İsa senin duygusal yaralarını iyileştirecek. Ve böylelikle imansızları çağırmaya, imansızları sanki Rab için kazanmaya çalışıyoruz. Ama bütün bunlar yanlış. Bütün bunlar yanlış. Madem biliyoruz Rab'den korkmak için neymiş insanları inandırmaya çalışıyor. Sen kendine bak. En başta İsa geldiğin zaman bunu iyice anladın mı? Rab İsa seni kurtarmayacak parasızlıktan, hastalıktan ve yeryüzündeki problemlerden. Rab İsa seni kurtaracak Allah'ın davalamasından. Allah bu yeryüzünü yakacak ve İsa'nın kurtarıcılığı burada belli oluyor. O davalama da sen durabilirsin. Bunu vereceksen. Ondan sonra ikinci bir büyük hakikate geçiyoruz. Ve şimdi bu da Pavlus sanki bambaşka bir şey anlattırıyor. Anlattırıyor bu da ayet 14'te. Çok büyük bir ayet benim için. Ve diyor ki, çünkü Mesih'in sevgisi bizi zorluyor. Ah, nasıl? Çünkü bu da şimdi kendi motivasyonunu anlattırıyor. İmanlının durumu anlattırıyor. Anladınız mı? İmansızlara lazım Allah'ın davalamasını ve Allah'ın kanununu öğrettirelim de imana gelsinler. Ama bir kişi imana geldikten sonra artık kanun öğrettirmiyoruz. Hayır, bizim gözlerimiz sevgide. Pavlus diyor ki, çünkü Mesih'in sevgisi bizi zorluyor. Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. Nereden bu kadar benzin buldu, ne kadar enerji buldu bütün bu işleri yapsın diye. Sen 3-4 defa kırbaçlanasan, tamam mı? Sen dayandıracaksın mı buna? Ne için dayandıracaksın? Pavlus diyor ki, ben buna dayandırdım. Niçin? Mesih'in sevgisi beni zorluyor bu işleri yapayım. Evet. Ve anlıyoruz Pavlus'un hayatında büyük bir değişiklik oldu. Mesih'in sevgisi bir insana nasıl geliyor? Mesih'in sevgisi senin yüreğine nasıl dalacak? Ve belki sen hissediyorsun o kadar bir soğukluk var bende, hiçbir şey yapmak istemiyorum Rabbim için. Hiç de Pavlus'a benzemiyorum. Ve diyeceksin bu soğukluk nereden geliyor? Ben sana söyleyeyim mi nereden geliyor? İncil gösteriyor. Kimi çok bağışlandıysa o çok sevecek. Ama kimi az bağışlandıysa o az sevecek. Luka 7. bölümde İsa Mesih bir Ferisi'nin evinde. Ondan sonra büyük bir sofra veriliyor. İsa'nın hatırında büyük bir sofra veriliyor. Onun onuruna büyük bir sofra veriliyor. Ferisi, dindar, büyük bir Allah adamı. Ondan sonra bir kadın geliyor. Ve İsa'nın ayaklarını yıkıyor parfümle. Gözyaşlarıyla ve saçlarıyla kuruturuyor. Bu yolsuz bir kadın olduğu için herkes mana buluyor. Nasıl bir peygamber? Lazım bilsin bu kadın kimdir? Nasıl İsa bana dokunuyor? Nasıl bu İsa'ya dokunuyor? Olamaz. Herkes mırmırlanmaya başlıyor. Ama İsa kalkıp bu Ferisi'nin yüzüne bakarak diyor ki, Simon, lazım sana bir şey söyleyeyim. O da söyle muallimim diye cevap verdi. Bir faizci varmış, bir lihvacı. Adamın da iki borçlusu varmış. Birinin borcu 500 gümüş, öbürünün borcu 50 gümüş. Ne vakit yoktu paraları çevirsinler, adam her ikisinin borcunu silmiş. Acaba bunların hangisi o adamı daha çok sevecek? İki borçlu, 100 dinar bir de 50 dinar. İkisinin borcu siliniyor. Kimde daha büyük bir sevgi olacak bu bankacıya karşı? Simon cevap verip dedi ki, sanıyorum o adam kimi daha büyük borç bağışlandı. İsa da dedi ki, doğru karar verdi. Sonra da kadına dönüp Simon'a dedi ki, bu kadını görüyor musun? Ben senin evine girdim, bana ayaklarım için su vermedin. Ama bu kadın ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslattırdı, saçlarıyla kuruturdu. Sen bana öpücük vermedin ama bu kadın senin evine girdiğinden beni şimdiye kadar durmadaka ayaklarımı öpüyor. Sen benim başıma zeytinyağı sürmedin ama bu kadın ayaklarıma parfüm sürdü. İşte onun için sana diyorum ki onun günahları çoktur ama hepsi affedildi. Çünkü bak ne kadar çok sevgi gösterdi. Ama kime gene az bağışlandı o az sevgi gösteriyor. Sen kendini bununla karşılaştır. Bu kadın anladı. Çok büyük bir günahkar hani halkın gözünde. Yolsuz bir kadın. Herkes pis diye bakardı ona. Ama anladı ki İsa'nın haberini o affediyor. O bağışlama getiriyor. Ve bu sanki çok büyük bir şarj oldu. Bir batarya plus ve minus arasında ne kadar fark varsa batarya o kadar güçlü oluyor değil mi? Sen plus ve minusu anladın mı? Sen minus olarak anladın mı? Ne kadar borçlusun Allah'a? Ne kadar büyük bir günahkarsın? O zaman plus olarak İsa'nın kurtuluşunu çok büyük göreceksin. Ve bu arasındaki farktan büyük bir enerji gelecek sana. Ama plus ve minus arasında çok fark yoksa ne olacak? Sen dersen, benim o kadar günahlarım yok, tamam var 2-3 şey ama o zaman senin hayatında hiçbir zaman bir sevgi olmayacak. Bekleme, dua et, gözyaşları dökü, bir şey olmayacak. Çünkü sen anlamadın Ne kadar fark var Prusimiros arasında. Sen anlamadın ne kadar sana bağışlandı. Düşün, Rab sana ne kadar bağışlandı. Değil bu kvalma ne kadar kötülük yaptın. Sen mecbur değilsin katil olmaya. Ama bütün bu iş senin kafanda oluyor. Anlayışında. Sen iyice anladın mı bunu? Bu kadın gibi. Kime az bağışlandı, o az sevdi. Kime çok bağışlandı, o çok sevdi. Evet, Mesih'in sevgisi bizi zorluyor. Sana akıl vermek istiyorum, sana kuraj vermek istiyorum. Sen yüreğinde bir soğukluk hissedersen, düşün azıcık. Rab bana neler bağışladı? Rab beni hangi durumdan getirdi? O zaman sevgi bulacaksın. O zaman senin yüreğinde büyük bir enerji kaynağı olacak. Nasıl Pavlus'un yüreğinde var. Üçüncü büyük bir hakikat, yeni bir efendi. Ve Pavlus'un 15. ayetini burada bir daha okumak istiyorum. Artık şöyle düşünüyoruz. Madem bir kişi herkes için öldü, o zaman herkes öldü. Ve o herkes için öldü, öyle ki yaşayanlar da artık kendilerini yaşamasınlar, ama onlar için ölmüş ve dirilmiş olan kişiye yaşasınlar. Ne kadar büyük bir değişiklik oluyor. Bir kişi bu Allah'ın sevgisini ve bağışlamasını anladı mı diyor, büyük bir değişiklik oldu. Madem bir kişi herkes için öldü, o zaman herkes öldü. Ne demek bu? Sen olamaz desen, İsa Mesih bütün dünya için öldü ve aynı zamanda anlamayasan bütün dünya zaten ölüdür. Tamam mı? Bu ikisi beraber gidiyor. Madem bir kişi herkes için öldü, o zaman herkes öldü diyor. Lazım bunu anlayalım. Bu ayeti anlayabilirsin, nasıl Mesih'in sevgisini kazanacağız. Birinci olarak kendini ölü say. Allah'ın önünde zaten ölü bir durumdasın. İsa boşuna demedi, ölüler ölüleri gömsünler. Ne demek istedi burada? Ne kadar sert bir cevap. Adam babasını kaybetmiş, dedi ki bırak ölüler gitsin. Nasıl bir şey bu? Hayır, İsa burada çok büyük bir hakikat anlatmaya çalışıyor. Sen akrabalarına bağlısın. Ama anla ki bu akraba ne kadar da sevgi gösterirse, ne kadar da sana yakınsa, bunlar belki sana yakın ama bütün herkes gibi Allah'ın önünde, Allah'ın gözünde ölü. Ne kadar işler yapıyoruz akrabalarımız için, öyle değil mi? Ne kadar başka davranıyoruz el alem için, mahalle için, öyle değil mi? Ne kadar işte Mesih'e bazen karşı gidiyoruz, sade yani insanların gözünde kötü olmayalım diye. Ama Rab diyor ki, birinci olarak anla ki bunlar hepsi ölü. Sen diri kişileri ara. Ne kadar vakit geçiriyorsun imansızlarla, ne kadar diri kişilerle. İkinci büyük bir hakikat, ama sen sonsuzca ölü kalmayasın diye birisi senin için öldü. Ve bundan üçüncü rezultat çıkıyor ki, bu yeni yaşamda artık senin benliğin ölüdür. Ben düşüncesi olmayacak. Nasıl bu? Nasıl bu? Hepimizde bir benlik düşüncesi var. Ama Rab diyor ki yaşayanlar da artık kendilerini yaşamasınlar. Ama onlar için ölmüş ve dirilmiş olan kişi, yani İsa Mesih için yaşasınlar. Sen İsa Mesih için yaşıyor musun? Yaşamak istiyor musun? O zaman anla bu nasıl oluyor. Bu ayet ne anlatıyor? Düşün bakalım. Sende öyle bir hastalık var. Sana yeni bir karaciğer lazım. Ama uygun bir donör ve verici bulunmuyor. En sonunda kesin öleceksin. Bu hastalıktan çare yok, kurtulmak yok. Belki daha bir sene, belki iki. Ama ölümün kesindir. Sen daha 25 yaşındasın, gencecik. Ne yapacaksın? Sonra, çok aradıktan sonra bir kişi bulunuyor. Tam senin karaciğerin tipine uygun bir kişi. O sana karaciğer verebilir. Ama o kişi daha yaşıyor. Gençtir. 33 yaşında. Karısı var, iki kızanı var. Sen beklersin, o yaşlansın, ecelin ölsün, fayda yok. Sen daha erken öleceksin ve çaresizsin. Hiçbir kimse başka, yani bir kimse yok hani sana bir karaciğer versin. Ama gün geliyor ki o kişi diyor ki, bak seni çok sevdim. Ben razıyım, daha şimdiden o karaciğeri sana vereyim. Bu laf kendisi için kesin ölüm demektir. Ve gene de razıdır. Çünkü seni seviyor. Ve onun dediği gerçekleşiyor. Sen ölmeyesin diye o kendi hayatını veriyor. En sonunda sen iyileşiyorsun. Ve öyle oluyor ki sen adamın cenazesine gidiyorsun. Çıkıyorsun hastanın cenazesine gidiyorsun. Cenaze de onun karısına ne diyeceksin? Açan kendi hayatını vermiş senin için. Bu karısına karşı duyguların nasıl olacak? ve o kadın senden bir şey rica ederse acaba onu yapacak mı? Yapacak mı bunu? Aa, bana ne? Ben kurtuldum ya, yeter. İnanıyorum ki yok aramızda bir kişi o durumda karısını yani herhangi bir isteğe çevirsin, reddetsin. Hepimiz bunu yapacağız, öyle değil mi? İşte İsa'ya itaat ediyoruz. İsa'nın dediğini yapıyoruz o sebepten için. Mesih'in sevgisi diyor bizi zorluyor. O amaç için, o sebepten için itaat ediyoruz. Değil başka duygularla. İtaat etmiyoruz İsa'ya hani bir gün kurtulalım diye. İtaat etmiyoruz İsa'ya kendi kurtuluşumuzu kazanalım diye. Hayır. Ama o zaten öldü. Ve şimdi biz de ne isterse bunu yapacağız. Çünkü en büyük sevgi o bizi zaten gösterdi. Evet, İsa'nın sözleri bizi sert bir buyruk gelmiyor. İsa'nın sözlerini seve seve yerine getireceğim. Sanki o dul kadın benden bir şey rica etmiş gibi. Nasılsa İsa'nın istediğini seve seve yerine getirmeyeceğim. Nasıl ona hizmet etmeyeceğim? Pavlus bunu diyor. Ben bunu Damaskus yolunda, yani oraya giderken İsa'yı gördüm. Hayatım orada değişti. Anladım ben ne kadar kötü bir kişiydim. Ben kendimi doğru sanırdım. Ama o İsa ile karşılaşınca kendimi çok kötü görmeye başladım. Ve anladım ki yanlış yoldayım. Anladım ki ben ne kadar eksikim. Evet. Onun için bugün nasıl diye onun için çalışmayacağım. Nasıl hayatımı ona vermeyeceğim. Açan o her şeyi verdi bana peşin. Yaşayanlar artık kendilerine yaşamasınlar. Ama onlar için ölmüş ve dirilmiş olan kişiye yani İsa'ya yaşasınlar. Bu var mı senin hayatında? Maalesef birçok gülücü, birçok pastor bugün daha bu merhamet meselesini anlamamışlar. Kişileri İsa'nın sözlerini kuru bir buyruk gibi anlattırıyor. Madem imanlısın, şimdi lazım bunu yapasan, şunu yapasan. Yoksa cennete gidemeyeceksin. Ters. Biz kişilere de başka bir duygu uyandırmaya çalışıyoruz. Önce anla ki zaten ne kadar sevgi gördün İsa Mesih'te. Anla ki ne kadar büyük bir kurtuluş zaten aldın. Ve bunu anlarsan Pavlus gibi hiç kimse sana boğulmayacak. O zaman diyecek ki Mesih'in sevgisi beni zorluyor. Ne kadar ters bir şey. İmansızlara nerede lazım biz Allah'ın sertliğini lazım anlatalım. Onlara yumuşak davranıyoruz. Onlara kandırmaya çalışıyoruz. Türlü türlü bombalarla, sakızlarla sanki. Ama imanlılara nerede lazım Allah'ın merhametini anlatalım. Allah'ın sevgisini anlatalım. Onlara sert davranıyorlar kişileri yolda tutmak için. Maalesef birçok pastorlar bile bu merhameti, Mesih'in sevgisini anlamamışlar. Hayır öyle değil. İsa'nın kurbanını iyi gibi anla. O zaman otomatik olarak ona hizmet edeceksin. Ve dördüncü büyük hakikat, Pavlus şöyle diyor. Artık yenilik oldu. Elbette İsa Mesih'e geldikten sonra günah işlemeyeceğiz. Günah düşüncesi olmayacak bizde. Tamam mı? Her şeyi artık biz seve seve yapıyoruz. Bir kişi bana sordu. Hey siz Hristiyanlar günde kaç defa lazım dua edersiniz? Ben cevap verdim ki biz lazım değil dua edelim. Biz dua mecburiyet olarak yapmıyoruz. Biz zaten dua etmek istiyoruz. Fark orada. Mesih'i anlamayan bir kişi lazım bir takım dini mecburiyetlerle, zakonlarla, kanunlarla yolda tutasın. Ama Mesih'in sevgisini anlamış bir kişi o kanunlardan çok çok üstündür. Ona mecburiyet lazım değil. O kendisi bunu içten yapacak. Ayet 16 şöyle diyor. Öylelikle artık hiç kimseyi bedence tanımıyoruz. Eskiden Mesih'i bile bedence tanırdık. Ama artık öyle onu tanımıyoruz. Demek bir kişi Mesih değil midir? O vakit yeni bir insandır. Eski şeyler ortadan kayboldu. Artık yeni şeyler geldi. İki şey diyor. Her şey yeni oldu. Her şey değişti. Bu değişiklik yaptın mı? Her şey değişiyor diyor. İki tarafta. Mesih değişti. Ve biz yeni kişiler olduk. Birincisi Mesih'i diyor bedence tanırdık. Artık hiç kimseyi bedence tanımıyoruz. Ne demek bu? Artık bakmıyoruz adam kara mı beyaz mı? Artık bakmıyoruz insan imanlı yani zengin mi fukara mı okumuş mu cahil mi diye. Bu şeyler kalktı. Hiç kimseyi diyor bedence tanımıyoruz. Eskiden diyor Mesih'i bile bedence tanırdık ama şimdi Mesih'i bile bedence tanımıyoruz. Ne demek istiyor? Ne kadar zor bir ayet. Bilinci tanırdık İsa Mesih. O artık başka bir durumda. O dirilmekle ve göke alınmakla yeryüzündeki durumları aştı. Onun ötesine gitti. Eskiden Mesih'e bakardık ve derdik İsa Yahudi'ydi. Yahudi halkının kurtarıcısı. Yahudi halkının Mesih'i, efendisi. Bugün öyle bakmıyoruz. Bugün İsa Yahudilerin hakkı değil, her milletin Mesih'idir. Eskiden bakardık belki bazı kişilerde ki İsa erkek idi. Bugün böyle bakmıyoruz. Hem erkeklerin hem kadınların kurtarıcısı. Artık bu erkek gözlerin bakmıyoruz. Evet. Eskiden diyoruz, Mesih eskiden yaşadı, 2000 sene önce. Hayır, bugün diyoruz, bugün yaşıyor. İbraniler 13 ayet 8 diyor ki, çünkü İsa Mesih dün, bugün ve sonsuzlara kadar hep aynı kalıyor. Nasıl aynı kalabilir? Ve eskiden derdik, İsa Filistin'de, İsrail devletinde yaşardı. Ama bugün böyle bakmıyoruz. Bugün onun ruhu bütün dünyada. Ve bu temayı biraz daha anlatmak istiyoruz. Çünkü birçok imanlı daha anlamıyor bunu. Tamam mı? Yok artık kutsal eşyalar. Da diyelim, Mesih burada yürüdü. Mesih buna dokundu. Mesih bunu kullandı. Bu eşyaya lazım saygı gösterelim. Tamam mı? 323 senesinde Yeruşalim'de sözde İsa'nın haçını bulmuşlar. Bizans İmparatorun anası Helena sözde Yeruşalim'de İsa'nın orijinal haçını bulmuş. Çıkarmışlar insanın önünde ve herkes deli oldu. İsa'nın haçı. 1500 senesinde Papa Alexander Roma'da ona getirmişler bir tane mızrak, bir kopya. Ve bir askerin, Longinus adında bir askerin mızrağıymış. Ve dediler ki bu mızrak İsa Mesih'in böğrünü deldi. Ve herkes ona tapmaya başladı. Herkes çok büyük saygı göstermeye başladı. 2 sene sonra Torino kasabasında, İtalya'da İsa'nın kefenini bulmuşlar sözde. Ve bugüne kadar bu gösteriliyor. Ve kişiler deli oluyor. Ve eminim siz belki bazı televizyon programlarında görmüşsünüz. İsa'nın kefenini bulmuşlar. Olsa bile ki bu hepsi %100 sahtekarlıktır. Bu eşyalar çoktan çürümüş, yok olmuş. Ama orijinal olsa bile bize ondan ne? Bu bize hiçbir şey vermiyor. Mesih'i artık bedence tanımıyoruz. Bu ayet bunu söylüyor. Biz bakmıyoruz nerede yürüdü, nasıl yaşadı, ne yemek yedi. Bu bize interes değil. Evet, İstanbul Topkapı Sarayı'nda kendim gördüm. Yahya'nın kol kemiğiymiş. Tamam mı? Böyle altın bir kılıf yaptılar onun etrafında. Ve herkes deli oluyor. Yahya'nın kemikleri. Ve birçok imanlılar bile İsrail'e gittikleri zaman diyorlar ki kendimi Mesih'i daha yakın hissediyorum. Bu sadece kendini kandırmaktır. Kendi kendini kandırmaktır. Bu sadece psikolojidir. Ruhsal bakımda, ruhsal bir yakınlık böyle kazanamazsın. Evet, yok artık kutsal toprak. Bugün İsa'nın gezdiği yerlerini gezmek bizi Rab'be yaklaştırmaz. Yeruşalim'e gitmek, Bulgarlandığı bir hacılık değil mi? Hacı olmak değil mi? Böyle bir şey bizi Mesih'e yaklaştırmaz. İstanbul'a bir arkadaşım vaftiz olmak istemezdi. O hazır idi vaftiz olsun ama dedi ki ben burada olmayacağım. Ben bekleyeceğim. Ne zaman fırsatım olursa gideceğim İsrail'e. İsa'nın nereden Yordan ırmağında nerede vaftiz olduysa ben de aynı yerde vaftiz olacağım. Ve sandı ki böylelikle daha yakın olacağım İsa'ya. Bunun hepsi boş şeydir. Bir vakit Mesih'i bedenci tanırdık, artık biz Mesih'i bile diyor bedenci tanımıyoruz. Bütün böyle düşünenler bu ayeti anlamamışlar. Hayır, biz İsa'ya bile bedenci bakmıyoruz artık. İsa'nın haçı dersen o tahta bir şey değil. İsa istiyor değil bu tahtaya tapasan, bu tahtaya yaklaşasan, dokunasan. O istiyor ne diyor? Sen kendi haçını her gün kaldır ve arkamdan gel. O önemli. İsa'yı öldüren mızrağı düşünersen. İsa demiyor bu mızrağa saygı göster. Dokun ona. O zaman beni daha iyi anlıyorsun. Hayır. Ne diyor? Apostolların İşleri 2. bölüm. Onu işitince, Petrus'un vaazını işitince yürekleri öyle oldu sanki bıçakla vurulmuş. O materyaya tapmak faydasızdır. Ama öyle bir yumuşak ve etkilenecek bir yürek olsun sende. Nasıl onlarda oldu. İsa'nın kefenini boş ver. O kumaş sana bir fayda getirmeyecek. Ama o günahkar kadın ne yaptı? Kendi cenazesi için çok pahalı bir parfüm sakladı, hazırladıydı. Sonra hepsini onun İsa'nın ayaklarına döktü. İsa'nın kefeni sana bir şey getirmez. Ama sen aynı biçimde en pahalı şeyin ne varsa, en kıymetli şey olan Rab için harcıyor musun? O vakit İsa'ya yakın oluyorsun. Her şey artık duhovna oldu, ruhsal oldu. Mesih'i artık bedence tanımıyoruz. Yahya'nın kemiklerine hayran kalmak bir şey değil. Ama sen Yahya'nın haberini kulak veriyor musun? Tövbe edin ve günahlarınızdan için vaftiz olun. İşte böylelikle Yahya'ya yakın oluyorsun. Birçok imanlı bugün diyebilirim ki İsrail perest. Ne demek istiyorum? İsrail'i tapıyorlar sanki. Birçok toplantılarda İsrail bayrağı var. Davud'un yıldızı var. Yedi kolu şamdan var, yedi kolu mumluk var, değil mi? Sanıyorlar ki böylelikle Rab'be daha yakın olacağız. Artık Mesih'i bile bedence tanımıyoruz. Ama bakın Rab İsa ne diyor? Son defa İncil'de İsa ne zaman ve nerede görüldü? Bu çok büyük bir şey. Nerede? Türkiye'de göründü. Gırtsya'da, Yunanistan'da göründü. Açıklama 1. bölümde. Vahiy kitabında 1. bölümde. İsa görünüyor Yuhanna'ya. Ama nerede? Yuhanna nerede o anda? Patmos adında bir ada. Ne kadar uzak Yeruşalim'den, ne kadar uzak İsrail'den, Yunanistan'da, Gırtsya'da. Ve İsa görünüyor, yedi tane yıldız var onun elinde ve İsa kendisi yedi tane mumluğun ortasında duruyor. Öyle bir görünüş sağlandı Yuhanna'ya. Yuhanna anlamıyor, ne demek bu? O zaman İsa kendisi açıklıyor. Ve diyor ki, benim sağ elimde gördün ya o yedi tane yıldızı, hem de o yedi altın mumluk, onların saklı anlamını sana anlattırayım. Saklı bir şey, hemen belli değil. O yedi yıldız, yedi topluluğun melekleridir. Gördüğün o yedi mumluk gene yedi topluluktur. O çok büyük bir haber. Nasıl? Bu yedi mumluk diyor, yedi topluluktur. Büyük bir şok. Niçin? Çünkü o yedi kolu mumluk sadece tek bir yerde duruyordu. Rab buyurdu ki, bu lazım Yeruşalim'de, tapınakta, Allah evinde bulunsun. Ama İsa'dan 40 sene sonra o tapınağı yerlerini bir ettiler ve eşyaları taşıdılar. Roma kasabasında bir kemer var. Çok büyük bir kemer yapılıyor. Yani bu savaşın hatırına ve o kemerin üzerinde bir sena çizmişler. Tam olarak gösteriyor ki nasıl bu yedi kollu mumluk Yeruşalim'den alınıyor ve götürülüyor Roma kasabasına. Bu sena orada görünüyor ve o artık yok oldu. Ama o olaydan 25 sene sonra o ortaya çıktı. Nerede? O yedi mumluk yedi topluluktur. Ne kadar büyük bir şok. O yedi mumluk Yahudilerin sembolüdür. Bugüne kadar bu yedi mumluk yani Yahudilerin sembolüdür. Ama o nerede? İsa nerede diyor? Asya sancağındaki yedi kilise. Efes, İzmir, Bergama vesaire. Büyük bir şok. Ne? Evet, Allah'ın ruhu artık orada işliyor. Allah'ın ruhu yok artık Yeruşalim'de. Yahudiler için bu büyük bir şok. O kasabalar sıradan yerleriydi. Onların böyle ruhsal bir anlamı yoktu. O zamana kadar Allah orada hiçbir şey işlememişti. Yani aynı sözleri Bulgaristan'a geçirirsek, o yedi mumluk, yedi topluluktur. Çırpan, Yeni Zara, Karnobat, Aytos, Burgas. Ne kadar banal mı geliyor bize, değil mi? Ama işte Yahudiler için o kadar büyük bir şok idi. Evet, Mesih'i bence tanırdık ama artık öyle değil. Bütün bu düşünceler, bu İsrail perestliği bence boş bir şey. 2. Korintiler 3.17 Rab ruhtur ve Rab'in ruhu neredeyse orada serbestlik vardır. Geografya yok artık. Yok yeryüzünde kutsal bir toprak, kutsal bir eşya da biz ona saygı gösterelim. Ve İsa Mesih'e nasıl yaklaşacağız? Bedence bir şey fayda etmiyor. 1. Korintiler 6.17 şöyle diyor. Ama kim Rab ile bir olursa onunla bir ruh oluyor. Sen artık yeryüzünün herhangi bir yerinde onunla ruhça bir olabilirsin. Evet. Bedensel yakınlık fayda getirmez. Yürekten ve karakterle ona yakın olasın. Ve son olarak Paulus diyor ki biz yeni kişiler olduk. Rezultat olarak şöyle diyor. Ayet 17. Demek bir kişi Mesih'te midir? O vakit yeni bir insandır. Eski şeyler ortadan kayboldu, artık yeni şeyler geldi. Bu ayet bazen çok yanlış anlaşılıyor. Ve bazı tercümeler de yazıyor ki her şey yeni oldu. Ve imamlar bunu okuyup kendilerine bakıp diyorlar ki ama ben de daha bir sürü eski alışkanlıklar var. Nasıl diyeceğim ki her şey yeni oldu? Ama bu ayet bunu söylemiyor. Bu ayetin manası başka. Pavlos demiyor her şey yeni oldu. Eğer böyle bir şey beklersen yani hayat boyunca olmayacak. Her şey yeni olsun. Pavlos'un amacı başka. İnsanın bir özü var. İnsanın içinde sanki bir çekirdek var. İnsana yaptıran bir center var. Her şeyi yaptıran bir center var. Bütün yaptıklarını neden yapıyorsun sen? Ha? Sana iş yerinde, akrabalarının yanında, komşularının yanında, düğünlerde o hareketleri yaptıran güç nedir? Neden bunu yapıyorsun? Neden falanca yerde güldün? Neden falanca zaman yalantırdın? Neden o durumda ikiyüzlük yaptın? Neden geliyor bu? İşte İncil buna yürek diyor. Ya da benlik diyor. Ve Pavlos'un anlamı bu. Bu değişti. Bu da artık bir değişiklik oldu. Romalılar 6 ayet 6 şöyle diyor. Biliyoruz evvelki kişiliğimiz onunla birlikte haça gerildi. Öyle ki eski günah tabiatımız ortadan kaldırılsın ve artık günaha esir olmayalım. İşte insan normal olarak bencildir. Egoisttir. Bir bebeğe düşün. Bebekler dünyanın en bencil, en egoist yaratıklarıdır. Biliyoruz. Çektik. Gece gündüz ağlıyorlar. Ağzını pislettiriyorlar. Bebeklerin bir sloganı var. Dakikada istiyorum. Öyle değil mi? Büyünce belki ağlamayı kesiyoruz. Ama içten değişmiyoruz. İçeriden daha bebek gibi davranıyoruz. Ben istiyorum, ben istiyorum, ben istiyorum. Benim canım şunu şunu şunu istiyor. Ve Pavlos diyor ki bu değişiyor. Mesih'e girince bu değişiyor. E şimdi büyük bir haber var. Kim İsa'yı gerçekten derinden anladıysa işte o kişinin yüreğinde bir değişiklik oluyor. Onun yüreğinde bu benlik kayboluyor ve bir senlik oluyor. Ben değil sen düşüncesi var. Bu kişi kendine hizmet etmeye çalışmıyor, hizmet ettirmeye çalışmıyor. Ama bu kişi başkalarına ve İsa'ya hizmet etmeye başlıyor. Kendi gururumu, kendi arzularımı gerçekleştirmeye bakmayacağım artık. Ama İsa ne isterse onu yürekten ben de istiyorum. Pavlos bu diyor. Eski şeyler ortadan kayboldu, artık yeni şeyler geldi. Senin için değişti mi? Senin içindeki bu benlik, bu bencillik, bu egoizm kayboldu mu? Sen daha da kendine mi hizmet etmeye çalışıyorsun, hizmet ettirmeye çalışıyorsun başkalarına? Yoksa kendin hizmet etmeye öğrendin mi? Gerçek bir Mesih imanlısının özü değişti. Yüzlüyoruz. Evet, son olarak tekrarlıyoruz. Bugün anladık Pavlos Mesih'in habercisi olarak nasıl bir yol çizdi. İmana gelmek bu yolu tepmek demektir. Kafada bu değişiklik, bu anlayışlara gelmek demektir. Ve ben bilmiyorum. Sen o yolun neresindesin? Belki en baştasın. Allah'ın kanunu var diye anladın mı? Allah'ın kanunu var, gerçekten kanun diye bir şey var mı diye anladın mı? Sen onun yerini getirmeye hiç uğraştın mı? Sıktın mı kendini doğru olanı yapasan? Yoksa her yerde kolay kaçamak mı yapıyorsun? Ve uğraştıktan sonra anladın mı ki sen bu kanunu tutamayacaksın? Günah biriktiriyorsun ve tek bir sevabın yok. Bir kurtarıcı için bağırdın mı? Gelsin seni o durumdan kurtarsın. Ve İsa Mesih'in haçına geldin mi? Onu iyi gibi anladın mı? Golgota tepesinde 3 tane haç vardı biliyoruz. Ama aslında lazımdı 4 tane olsun. Niçin? Bir tanesi senin için. Ama o olmadı. Bu ortadaki insan İsa Mesih buna karşı çıktı. Ve onun haçı sana yeter. Ve sen onu anladıysan senin yüreğin değişti mi? Orada gerçekten diyebilir misin? Benim hayatım artık Mesih için yaşıyorum. Bu yolun neresinde olursan ol, Rab seni bekliyor. Senin kolunu tutup seni bu anlayış yolunda daha da öteye getirmek istiyor. Rab sizinle olsun.